Umutlar Ülkesi'nin kapısını açan anahtar. Lamia Göçmen. Bu hikaye, hiçbir şeyden memnun olmayan bir kızın hikayesidir. Hikayem klasik bir şekilde başlıyor, doğmamla ve klasik bir şekilde bitiyor, ölmemle. Kim olduğumu merak ediyorsunuz, değil mi? Bunu asla bilemeyeceksiniz. Çünkü size kim olduğumu asla söylemeyeceğim. Evime gönderilen bir mektup böyle başlıyordu. Adres yoktu, pul yoktu, isim, soy isim yoktu. Anlaşılan birisi posta kutuma elleriyle koymuştu. Muhtemelen birisi yazar olduğumu biliyordu ve bu yüzden hikayesini anlatmak için bir mektup yazmıştı. Bu aldığım binlerce mektuptan birisiydi sadece ama mektup almayalı o kadar zaman olmuştu ki. Açıkçası şaşırmıştım ve postama mesaj atmak yerine mektup yazılması ilgimi çekmişti. Sanırım bunu yazan kişi yaşlı birisiydi veya bilgisayar denen şeyin icat edildiğini bilmiyordu. Söylenerek kahvemi içerken bir yandan da mektubu okumak için can atıyordum. Ama iç sesim bu mektubu okumamamı söylüyordu ve kelimenin tam anlamıyla tükenmiştim. Yazdığım hiçbir roman beğenilmiyordu. Öykülerim bile. Ölen kocamın maaşı olmasa şimdi sokakta kalan fakir bir kadındım. Belki de mektuptaki hikayeyi tekrar yazmam için harika bir sebep olabilirdi. Ama önce antidepresan denilen şu hapları almalıydım. Evet, mutsuzdum. Çünkü kocamı 2 yıl önce bir trafik kazasında kaybettikten sonra bir türlü toparlanamamıştım. Hikayelerimi ve romanlarımı beğenen tek kişiyi kaybetmek beni çok sarsmıştı. Ölümü üzerine psikoloğa gitmeye karar verdim. Psikoloğum bana yeniden evlenmeyi önerdi. Ama bunu yapamazdım. Ondan başka bir adama aşık olma fikri beni daha da üzüyordu. Artık hiçbir şey yazamaz hale gelmiştim. Bilgisayarın başına geçip saatlerce boş ekrana bakıyordum. Yapabileceğim bir şey yoktu. Telefonumu ve televizyonumu kırmıştım ve yenilerini alacak param yoktu. Yalnızdım. Hem de çok yalnızdım. Eskiden yalnız kalabilmek için bahaneler uydurmam gerekirdi. Şimdi ise özgürdüm ve tek başıma kalınca yalnızlığın ne demek olduğunu daha iyi anladım. Arkadaşlarım hatta ailem bile beni görmek istemiyordu. Ailem için utanç kaynağıydım. Babam benim başarılı bir yazar olmamı çok istemişti ama onu hayal kırıklığına uğratmıştım. Ona okuması için romanımı hediye ettiğimde bana kitabı çok beğenerek okuduğunu söylemişti. Fakat sonra kağıdın kalan parçalarını şöminedeki odun parçalarının arasında görmüştüm. İşte benim hayatımda buydu. Kahve fincanını bulaşık makinesine koydum ve elime gizemli mektubu aldım. Devamındaysa şunlar vardı. Ben senin kim olduğunu biliyorum. Kocan senden çok bahsetmişti. Şimdiden söylüyorum. Boşuna beni bulmakla vaktini harcama bulamazsın. Zaten ben hayalet gibi yaşayan bir kızım. Kocan senin yazar olduğundan ve yazacak bir şey bulamadığından bahsetmişti. Ben de sana ilham verecek bir şeyler yazmak istedim. Bu benim kendi öyküm. Mutlaka cipa hastalığı nedir duymuşsundur. Ben bir cipa hastasıyım. Acıyı hissetmiyorum. Doğduğumdan beri var olan bu hastalığı yanlışlıkla elimi kestiğim zaman fark etmiştim. Elim kanıyordu fakat acıyı hissetmiyordum. Anneme, anne bıçakla elin kesilince canın acıyor mu diye sormuştum. Annem sorduğum sorunun mantıksızlığıyla bana bakmıştı. Ve sonra gözü elime kaymıştı. Derin bir kesik vardı ve benim canım acımıyordu. Annemi ilk defa o kadar mahzun bakışlarla görmüştüm. Bu bakışın ilk ve son olmasını istemiştim. Sonrasında annem ve babam beni hastaneye götürdüler. Doktorlar bana birkaç test uyguladılar ve en sonunda teşhisi koydular. Tedavisi yoktu. Ne yapacağım hakkında en ufak fikrim yoktu. Hastalığımın daha da artmaması için tehlikeli şeylerden hep uzak durmaya çalıştım. Hastalığım hakkında söyleyecek pek bir şeyim yok çünkü o olaydan sonra hiçbir şey olmadı. Normal hayatıma devam ettim. Bu olaydan 1-2 ay sonra da babam akciğer kanserine yakalandı. Annemin gülümseyen bakışları artık soğuk ve sert bir kadının bakışlarına dönüştü. Ben ve annem her gün babamın yanı başında oturduk ve ağladık. Babam çok sigara içerdi. Günde 2 paket bitiriyordu. Ben ve annem sigara denilen o meletten nefret ediyorduk. Ama babam onsuz bir hayat düşünemiyordu. Bir gün bize nefes almakta zorlandığını söylemişti. Biz de sigarayı bu kadar çok içersen elbet böyle olur demiştik. Sonra babam gittikçe kötü öksürmeye başladı. Hatta bir ara ağzından kanlı balgam bile gelmişti ve buna rağmen sigarayı bırakmıyordu. Yapamam. Anlasanıza onsuz yapamam diyordu bize. Aslında babam birkaç kere bırakmayı denemişti fakat yapamıyordu. Sigarayı ağzına almadan duramıyordu. Artık babam cihazlara bağlı yaşıyordu. Bari bu son çilemiz olsun diye dua ediyorduk. Dayanacak gücümüz yoktu ama yine de tutunacak bir dal arıyorduk. Babamın öldüğünü düşünüyorsun değil mi? Hayır. Babam ölmedi ve hala yaşam mücadelesi veriyor. Aslında sana bu mektubu yazma sebebim öyküm değildi. Babamın hala yaşayacağı bir şeyleri vardı ve senin de yazman gereken bir sürü hikayem vardı, bunu biliyorum. Mektup burada bitiyordu ama fark ettim ki zarfın içinde bir mektup daha var. Bu mektubu da kızın annesi yazmış. Kız babasının ölümünü görmemek için önce kendisi ölmek istemiş ve intihar etmişti. O an ne kadar yıkıldığımı anlatamam. Bu hayatımın ikinci şokuydu galiba. Ama babası yaşamaya devam ediyordu. Kızının ölümüne sebep olduğu için kendinden ve bu hastalıktan nefret ediyormuş. O an anlamış ki sigara sadece bedenini mahvetmekte kalmamış, ruhunu da ondan söküp almıştı. Hıçkırarak ağlamaya başladım o an. Bu kız için bir öykü yazmalıydım. Öykümde bu kızı öldürmeyecektim. Eğer bir yazar bir karakteri gerçekten çok severse onu nasıl öldürebilir ki? Evet, belki bu kız öldü ama bu ölen son kişi olacak. O yaşayamıyor ama ben onu hikayelerimde yaşatacağım. O ve onun gibi birçok insanı da elbette. Ölen kocamı da yaşatacağım. Onlar ben yaşadığım sürece hep yaşayacaklar. Elbet ölüm kaçınılmaz olduğu için hikayelerde hep birisi ölmek zorunda kalır. Bu hikayede de küçük bir kız öldü ama arkasında ne kadar seveni olacağını bilmiyor. O öldü belki ama şu an kaç kişiye daha hayata tutunmak için ilham verdiğini bilmiyor. Bu kızın bana öğrettiği bir şey varsa o da şudur ki, insanların üzülüp kırılması doğanın acı bir gerçeğidir. Evet, şunu da unutmamak lazım. Bir insan ölür ve bir insan doğar. Ya da bir insan ölümden köşeyi döner. Bazılarımız şanslıdır, bazılarımız şanssızdır diye bir şey yoktur. Her insan şanslıdır doğduğu için veya öldüğü için. Geçen yıl küçük bir kızla tanışmıştım. Lösemi hastasıymış ama o kadar güçlü bir kızdı ki. Güçlü olmanın ne demek olduğunu o kızdan öğrendim. Şimdi de bu mektupla daha da güçlendim. Artık kendimi bir şeyler yazmaya hazır hissediyordum. Hikayemde yaşaması gereken o kadar çok karakter vardı ki. Yazdığım bu hikayeyle anne ve babamı mutlu etmek istiyordum. Onlara öyle bir hikaye yazacaktım ki bunu asla ama asla yakamayacaklardı. Bu hikaye sadece benim değil, birçok insanın hikayesi olacaktı. Hemen bilgisayarın başına geçtim ve güzel bir cümle düşünmeye başladım. O kadar paslanmıştım ki uzun süre baktım ekrana. Anlaşılan biraz daha kahveye ihtiyacım vardı. Kahvemi yudumlarken o kızı ve kanser denilen hastalığa yakalanmış kişileri düşündüm. Artık hayatımda umutsuzluğa ve korkuya yer yoktu. Kimse yazımı beğenmezse düşüncesini kafamdan tamamıyla atmıştım. Yeni bir sayfa açıyordum. Yeni bir hayata adım atıyordum. O hayatın ilk cümleleri şuydu. Hikayem klasik bir şekilde başlıyor doğmamla ve klasik bir şekilde bitiyor ölmemle.